Ayrım 4, Rüzgar, Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 41. Dördüncü kısım. Tilbe'nin arabasına bindiğimizde açılmıştım. Bas gaza, gezelim biraz. Masum yalanın aslında hoşuma gitti diyerek itirafta bulundum. Tilbe teybi açtı. Müzik dinlemek, dans etmek geliyor içimden dedi. Bu sefer yapmacıksızdı. Soğuk iyiden iyiye bastırmış, kar açıkta kalan son birkaç dal üzerinde ince, beyaz ama dargın bir gölge oluşturmuştu. Yüreğim kabardı. Kendimi tıpkı şu son kalan bir iki yaprak gibi hissediyorum dedim. Hangi yaprak diye soran Tilbe başını eğip ağaçların olduğu tarafta arandı. İşte öyle, üşümüş, titrek, kopmak üzere. Anlamadım ne dediğini. Yanıt vermedim. Biliyordum anlamadığını. İkimiz de sustuk. Sessizleştin dedi Tilbe, başını çevirdi ama bir yanıt beklemediği de belliydi. Suskunluklarıma alışkın sayılırdı, miyopmuş gibi gözlerini kıstı. Sen genç kızken de kimsenin anlayamadığı düşüncelerinle baş başa kalır, sessiz sessiz bir köşeye çekilirdin. Sonra bol rimelli kirpiklerini kırpıştırarak itişip kakışan, birbirlerine kaba omuzlar atan kalabalığı izlemeye koyuldu. Farkında mısın? Paylaştığımız bazı güzellikleri çoğu zaman erkeklerle yaşayamıyoruz dedim tek nefeste. Doğru diye yanıtlı demen ama biraz şaşkındı. Evlenmeyi düşünüyor musun? Tabii ki. Sen? Ben? Yılların ardına gömdüğüm İtalyan'ı düşündüm bir an, sonra da Usame'yi ve yürekten kocam diyebileceğim bir erkek olmadıktan sonra evlenmenin bir anlamı var mı dedim. Tabii ki var. Evliliğin birinci nedeni mirastır dedi Dilbe dalga geçerek. Bazıları için belki dedim manidar bir bakış atıp. Erkekler kullanılmayı hak ettiklerinden kullanılmalıdırlar. Bu onların seçimi ve bu seçimlerine saygım var. Ben de bunu yapmazsam ne olayım? Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedi bu sefer hırslı. Saçmalama, abarttın. Neden bu kadar dramatik olma gereği duydun bilmem. Ben öyle düşünmüyorum. Evliliğin bir manası olmalı. Erkeğim diyebileceğim adam öteki yarım gibi olmalı. Meramımı anlatamadığım sorusundan belliydi. Nasıl yani? Yani evleneceğim erkeğe yüreğimin, ruhumun derinliklerinden gelen bir aşk ve sevgiyle asırlar boyunca kocam diyebilmeliyim. Sıkıldığımı belli etmek için omuzlarımı silktim. Kimse asırlar boyu yaşamayacak diye mırıldandı. Ciddi olamazsın, ben de tam tersini düşünüyordum. Pekala, o halde önceden yaşamış, asırlar öncesinden gelen biri de olabilir. Rüzgar, sen gerçekten bir tuhafsın ama neyse. Bence sen bu kazılardan biraz uzak dur. Sana yaramıyor o eski medeniyetler falan. Var ya, tatile çık biraz. İtalya falan hani dedi. Gözlerini yuvalarında döndürüp sırıtarak. Eğlenecek bir yer ararken trafikteki arabalar tarafından dokunulmadan ama yine de korkutularak taciz ediliyorduk. Kurt puslu havada avlanırmış. Ortalığı kurtsuz sanıp değneksiz gezme aptallığına düşmemeli dedim ve sustum. Tilbe ne diyorsun anlamadım gibilerden dudağını büktü. Üstü sahte taşlarla işte kadife çantamın içinde elimi gezdirirken parmaklarım bayıltıcı spreye takıldı. Onun orada olduğunu bilmek biraz olsun içimi rahatlattı. Levent'ten Etiler istikametine döndüğümüz sırada buraya kadar gelmişken bu taraflarda bir yerlere mi gitmeli dedim yavaşça. Bilmem bu tarafta da kimse var mıdır ki diye mırıldandı. Bilmem dedim ben de, kimse var mıdır? Kimseden kastımız tanışabileceğimiz yeni insanlar, bazen de hoş ve yakışıklı erkeklerdi. Bu kavramın içine girenler tabii ki iyi giyinmesini bilen, saçları kepeksiz ve yağsız, ter ve alkol değil de tıraş losyonu kokan, tuvaletten çıkarken ellerini sabunlamasını bilen, anlaşılır konuşabilen, cimri olmayan ve nadir de olsa başarılı olanlardı. Tuz gölünde balina avı gibi bir şey yani. Tilbe mükemmel bir erkek diye bir şey yok. Şöyle böyle iyi sayılanlar evli zaten diye ekleyip yine daldı. Evli olmayanları daha da beter ya. Bir dakika peşinden ayrılmazlar, nefes bile alamazsın dedim. Ama sesim hesapladığımdan daha ciddi ve cılız çıkmıştı. Belki biz ne istediğimizi pek bilmiyoruz. Hala lise sıralarındaki o çalışkan, yakışıklı çocuğu mu arıyoruz nedir? Avrupalıya ya da Arap prensine benziyor dediğimizi hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım? Erkeklerin en saf, en güzel hali. Kantinde hep sırtını duvara dayayıp ayakta duran oğlan, hani kolunun altında illaki Hemingway, Tolstoy falan taşıyan dedim ve gözlerim daldı gitti. Geçmiş bana yaklaşır gibi olunca hep içinde yaşadığımız toplum gelir aklıma, yüreğim burkulur. İnsanların bu halleri yıkılmış gururlarını kurtarmaya, intikam almaya yönelik toplu bir çırpınış gibi görünür gözüme. Yüksek sesle suç bozuk düzenin dedim. Kahrolası ön yargının, yargısız infazın, her şey saçma. Tilbe aklından geçenleri bilmediğinden şaşırdı haliyle. O hala kantin muhabbetindeydi. Biraz abartmıyor musun? Onun saf haline gülümsedim. Yok yok, kişiliklerimizle lise sıralarında tanıştığımızı düşünüyordum. Asi oluşumuz mesela. Halbuki toplumun çoğunluğu gücünü içinde bastırır. Eski uygarlıklardan kesin farkımız nedir biliyor musun? Tilbe homurdandı. Zaten ben de bir onu merak ediyordum. Nedir, dedi zoraki bir sesle. Onlara nazaran asırlarca geri kalmıştık. Bu sefer beni gerçekten anlayacağını umuyordum. Yorum yapmadı, hatta neden böyle konuştuğumu anlam verememişti. Ama kibarlığından söylediklerimi onaylarcasına başını sallayıp derinden bir iç çekti. Nefesini bir an dudaklarının arasında tutup bıraktıktan sonra da ''Ay, gece gece bunları mı anlatacaksın?'' diye sordu. ''Yok canım, aklıma geldi.'' diye işte. Sustum, gözlerim yine camın ardında ama bu sefer mağazaların rengarenk vitrinlerindeydi. Neden sonra dudaklarım sessizce aralandı. İstem dışı bir cümle çıktı ağzımdan. ''Amor vincit omnia.'' Bu üç kelime her seferinde damarlarımdan dudaklarıma doğru oluk oluk akan bir duygu seliyle çıkardı ağzımdan. Tilbe soru dolu bir ifadeyle kaşlarını kaldırıp başını yana eğdi. ''Aşk her şeyi fetheder.'' dedim. ''Yanis, ev sahibim, ara sıra böyle amor vincit omnia diyor.'' Tilbe yorum yapmayınca Latince diye açıklama gereği duydum. Tilbe kıkırdadı. Bir o eksikti zaten. Hatta evet, hayatımızın erkeği ayrıca Latince de bilmeli. Arabanın içini birden kahkahaya boğdu. Katılırcasına gülüyorduk. Boğuk, umutlu bir kahkaha tufanına kapılmış gibiydik. Nasıldı bir daha söyle. Amor neydi? Amor vincit omnia diye tekrarladım. Kendimi tutamıyordum. Deliler gibi gülüyorduk. Ah, hay Allah, karnıma ağrılar girdi. Hem kahkaha atıyor hem de ellerimle karnımı tutuyordum. Öylesine gülüyordum ki gözlerimden yaşlar boşalıyordu. Tilbe, ''Ay alemsin kadın, ay vallahi donuma kaçırdım.'' dedi. ''Hiç gülecek halim yoktu.'' dedim ben de sevinç dolu bir kahkahayla. ''Biliyor musun, sen genç kızken bile hiç çiselemezdin. Vallahi hep dolu dolu yağardın.'' dedi. ''Hala da öylesin.'' Biraz sonra kahkaha krizimiz geçti. İyice ağır seyreden trafikte yine vitrinleri seyrediyordum. Mağazalar Noel süsleriyle bezenmişti. Parlak minik ampuller, kaldırımlardaki ağaçları palto gibi sarmıştı. Vitrinlerde yine kardan adamlar vardı. Kimi pamuktan, kimi elyaftan yapılmış rengarenk ışıklarla süslenmişti. Deminki sözümü yineledim ama bu sefer gerçekten de çok farklı bir anlamlı. ''Ne istediğimizi bilmiyoruz.'' dedim manidarca. Tilbe nefesini burnundan bırakıp ''Evet, belki de bilmiyoruz.'' diye onayladı. ''Hayır, millet olarak da ne istediğimizi bilmiyoruz. Noel süslerine bak, indi inecek.'' ''Ne inecek?'' ''Ne değil, kim?'' diye düzelttim. ''Kim inecek?'' diye sordu meraklı. ''Kim olacak? Hazreti İsa. İndi inecek. İşte milletçe bir İsa'mız eksik. Onun da eli kulağındadır ha, geldi ha gelecek.'' O da doğru tabii. Peki, yorumlarındaki gerçek payı tartışılmaz ama. Yani ama sen de içimi sıkma da eğlenelim, ne dersin? İnsanlar taksilerden iniyor, inenlerin yerine yeni müşteriler biniyor, sıcak koltuklar daha soğumadan tekrar doluyordu. Yakınlarda bir yerlerde bir parti olmalıydı. Kalabalık bir grup caddenin karşısındaki bara gidiyordu. Kadınlar kürklüydü. Hemen hepsi belli ki bugün kuaföre uğramıştı. Kendi saçlarımı düşündüm. berbere pek gitmezdim. Ben aslında evet başladığım o araştırmayı bitirmeliydim. İngiliz arkeolog Ian'ı aramalıydım. Çatalhöyük kaç kilometreydi, not defterimi gözden geçirmeliydim. Karşıdan karşıya geçen kadının gözleri ağır makyajdan olduğundan büyük görünüyordu. Hatta ürkütücü. Ruju dudaklarının kenarlarından iyice taşmıştı. Birazdan gittiği yerde insanlar ona bakacak ve içlerinden basit kadın diyeceklerdi. Kıyafetinin kalitesine, takılarının pahalılığına bakılırsa büyük ihtimalle zengindi. Ama basit olup olmadığı anlaşılmıyordu. Önümdeki güneşliği indirip aynanın kapağını kaldırdım, saçlarımı düzelttim. ''Işığı yak istersen'' dedi Tilbe. ''Yok canım, gerek yok, öylesine saçımı düzelttim.'' Aslında çalışmalarımı ara vermek yahut rafa kaldırmak bana pek yaramaz. Kurşunu bir bulut gibi hüzün çökerdi içime. İşin komik yanı, sabaha kadar dans ettiğimiz bu gecelerde ev sahibim Despina benim bir erkekle kaldığımı sanırdı. Bir keresinde öyle olmadığını açıklamaya çalışmıştım. Ama o söylediklerimi kulak ardı edip iyi yap olsun, iyi yap olsun, Gestol sen gençsin demişti. İçimden dans etmek geldiğinde eve sabahın ilk ışıklarından önce dönmediğimi bilirdi. Böyle gecelerin ertesinden manalı güzel gözleriyle çapkın çapkın gülümser, her seferinde sözlerine değişik bir iki kelime eklerdi. Sonuncusunda ayıbı falan bir yana atmış, erkek arkadaş dediği sırrım gibi adaleti olmalı demişti. Tilbe'ye de söylemeliydim. Latince bilmelerinin yanı sıra adale de gerekliydi. Buna çok gülerdi. Demek ki erkeklerde eskiden tüm vasıflar bulunuyor, ek olarak bir de adaleli oluyorlardı. Etilere giden yol o kadar tıkalıydı ki ak merkezi geçer geçmez patladım. Tilbe, bu ızdıraba bir son ver Allah aşkına. Dön şuradan aşağı, Arnavutköy'e inelim. Oradan da çırağına gidelim. Birden denizi özledim. Cümlemi tamamlar tamamlamaz kırdı direksiyonu. Ne söylediğimi bir defa da anladığına göre belli ki o da çok bunalmıştı. Kıyafetinden pek belli olmuyor, adeleleri nasıldır acaba sorusuyla birden iç yolculuğumdan sıyrıldım. Zeyyat komiserle laflarken arada sırada başını çevirip gözlerini kısıyor, kısa aralıklarla çekim yapan kamerayı izliyordu. Uzun, kıvrık kirpiklerini kırpıştırdı, yetmeyince yorgun gözlerini ovuşturup bıraktı. Görüşünün netleşmesinden birkaç saniye sonra kameranın görüş alanından çıktı. Tam o anda bakışlarımız kesişti. Balık ile olta gibi birbirimize takıldık, birden ortalık boşaldı, sanki yapayalnız kaldık. Çevredeki sesler yok oldu. Kendimi tanımadığım bir ortamda, tuhaf bir yerde buldum. Ama birkaç saniye geçmeden hala aynı masada olduğumu gördüm. Çevredeki kalabalık da aynıydı. Hüseyin o maskeli yüz ifadesiyle sürdürdüğü konuşmasını bitirdikten sonra elini karet hareketine benzer bir şekilde enlemesine, boğazına doğru götürüp bir kesme işareti yaptı. Hemen ardından da polislerin karargah niyetine kullandığı masaya, yetkili ordu her halinden anlaşılan sivil polisin yanına yürüdü. Giderken meydan muharebesinden çıkmış yorgun bir savaşçı gibi kravatını gevşetip gömlek yakasından bir düğme açtı. Bir sandalye çekip Zeyyat'ın yanına oturdu. Elini uzatıp masadaki komiserle tokalaştı. Birkaç dakika sonra hep birlikte önlerine gelen kahveyi yudumlamaya başladı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Zeyyat'ın komisere beni göstererek bir şeyler anlattığını fark ettim. Daha önceki karşılaşmamızı kesinlikle o da hatırlamıştı. Onu konuşurken izledikçe zihnimdeki ona ilişkin tüm kuşkular dağılmıştı. Ege'deki o kazıda resimlerimi çeken adamdı Zeyyat. Kazıyla ilgili bir belgesel hazırlıyordu galiba. Ben bu ayrıntıyı netleştirmeye çalışırken o yerinden kalkmış bize doğru ilerlemeye başlamıştı. Ama dans pistinden geçmek zorunda kalınca polisin biri tarafından durduruldu. Bir şeyler söyledi, geri döndü. Bu sefer onu durduran polis bize doğru geliyordu. Bu durum başı ellerinin arasında dirseklerini masaya dayamış, boş gözlerle çevreye bakan Tilbe'nin de dikkatini çekti, olduğu yerde doğruldu. Masamıza yerleşen polis son derece ağır hareketlerle ifademizi almaya koyuldu. Neye yarayacağını asla anlayamadığımız bir türlü arkası gelmeyecek hissi veren sorularını yanıtlamaya başladık. O sorularını sıralamaya devam ederken sandalyemi hafifçe çevirip arkama baktım. Tam o sırada ellerine ameliyat eldiveni takmış bir uzman polis, plastik bir sedyenin başında kendisini ilgisiz bakışlarla izleyen beyaz önlüklü iki sağlık görevlisini aldırmaksızın ani bir hareketle yerde cansız yatan genç kadının kalbine saplı cinayet aletini çıkardı. İçim kalktı. Ne işim vardı benim burada? Evimde kalmış olsaydım bütün bunları hiç yaşamamış olacaktın. 5. kısım. Rüzgar, akşam yemeğine in olsun. İniyorum Despin Hacım, hemen. Şimdi yaşadığım evin giriş katında oturan Rum çift Yanis ile Despina ev sahiplerimdi. Yanis doğduğundan beri, Despina da onunla evlendiğinden beri bu ahşap evde yaşıyor ve Yeşilköy'e Aya Stefanos diyorlardı. Orta katta Yanis ile Despina'nın kendilerine karşı ihmalkarlığından dem vurdukları oğulları Niko oturuyordu. Yeni evliydi Niko. O evlenince çatıdaki odayı kiraya vermeye karar vermişlerdi. Kira çok ucuzdu. Önemli olan yanımızda iyi bir insan otursun diyorlardı. Ben iyi bir insandım. Bu odayı bana iyi olduğum için kiralamış olmalıydılar. Evde olduğum zamanlar akşam yemekleri de kiraya dahildi. Üstelik çoğu zaman evde sayılırdım. Niko yemeğe mutfağa inmezdi. Galiba ben taşınmadan önce de pek inmiyordu. Mutfağa indiğim akşamlar hem Yannis'in hem de Despina'nın gözleri gülerdi. Misafire bayılıyorlardı. Sanırım yemek yerken hele akşamları canları sıkılıyor ve yalnız olmayı sevmiyorlardı. Despina'nın yemekleri çok lezizdi. Üstelik eli boldu. Çoğu zaman yiyebileceğimden fazlasını teklif ederdi. Yaşları ilerlemiş iki şeker insandı ev sahiplerim. Niko ile karısının tercihi orta kata sonradan eklenen küçük mutfaktı. Karısı pek ortalıkta görünmezdi. Ne de olsa yeni evliydiler. Gerçi Niko seyrek de olsa aşağıya iner, kısa sohbetlere katılır, bazen de babasıyla bir iki el tavla atardı. Yanis tavla oynarken mırıldanıp dururdu hep ama oyunun bir yerinde de mutlaka konuşurdu. ''Sen Homeros'a hiç merak salmadın Niko.'' Bu sözleri her işittiğimde hayatını balıkçılıkla geçirmiş Yannis'in Homeros'u okuyup bundan zevk alabilmiş olmasına hayranlık duyardım. Ama bir yandan da Homeros, Momeros, Niko'nun umurunda değil Yannis diyesim gelirdi. Onlar ne de olsa yeni evli, anla işte, kaygan yataklarının içinde ikide bir koklaşıp sevişmek isterler. Bunlar aklımdan geçer geçmez sanki yüksek sesle konuşmuşum gibi sözlerine devam ederdi Yanis. Sen zaten Homeros'u eskiden beri hiç merak etmedin. Olta çekmekten, ağ toplamaktan nasırlaşan avucunda zarları sallayıp sedef kakmalı tavlanın içine hoppa diyerek fırlatır, kollarını kabarık göğsünde kenetleyerek sırasını beklerdi. Teknesiyle Yeşilköy'ün Çiroz taraflarında uzun yıllar balıkçılık yapan Yanis'in Despina'yla tanışıklığı çocukluk yıllarına dayanırmış. Despina'nın ailesi Çiroz'a yakın otururmuş. Despina eskiden kayıkhanenin oralarda birkaç yalı dışında yerleşimin az olduğunu söylerdi. Apartmanın bu bölgede esamesi bile okunmazmış. Yannis babasıyla balığa çıktığı sabahların birinde Despina'yı dedesiyle beraber kayığın içine ağ toplarken görmüş. İşte görüş o görüş. İkisi de 14'ündeymiş. Bu deniz kızını görür görmez evlenmeye karar veren Yannis, evet dedirtinceye kadar onun peşini bırakmamış. İyi ki de bırakmamış. Öyle mutlulardı ki. İkisi de denize aşık, ben dahil bu yaşlı ama sevimli ahşap evde yaşayanların tümü, mavi denizi, dalgaların köpüklerini, yosunların yeşilini, sahildeki kayıkları, onların tahta küreklerini yürekten seven insanlardık. Öyle ki kim denizin mavisinden, dalgasından konuşsa sanki aileden birinden bahsediyor gibi merak uyandırırdı. Çatıdaki bu odayı da en çok denizi görebildiğim için seviyordum. Tavan arasındaki küçük evim Supi'nin Bebek'teki tüm boğaza hakim malikanesinin banyosu büyüklüğündeydi. Ama ben burada huzurluydum. Sempatik olmanın yanı sıra son derece temiz, bakımlı bir evdi. İlk gün söylemeselerdi bu odanın bir erkeğe ait olduğunu asla tahmin edemezdim. Hemen girişte ahşap zeminin üzerinde küçük bir halı yayılıydı. Pastel, sarı ve kırmızı renklerden oluşan bu halı daha önce alt kattaymış. Sahanlığa daha büyük bir halı koyunca onu buraya benim odaya taşımışlar. Taşındığım gün beni karşılayan naftalinle karışık Arap sabunu kokusu burnumdan hiç silinmedi. Bu şirin halının hemen çaprazında Despina'nın Atina'dan getirdiği bir kilim, karşıda da tek kişilik rahat yatağım dururdu. Üzerinde de Despina'nın serdiği tığ işi dantel bir yatak örtüsü. Söylediğine göre bu örtüyü rahibeler örmüş. Kapıdan girince diğer eşyalar arasında pencere kenarında Niko'nun gökyüzüne çevrili teleskobu hemen göze çarpardı. Niko bazen gökyüzünü incelemek için müsaade ister, her seferinde beni de yıldızlar alemine götürürdü. Gökyüzündeki sihirli geceleri, özel yıldızları, bu pırıl pırıl yıldızların etkisi altında yaşadığı anları anlatır, ben de yıldızların gizemine, oralarda olabilecek hayatların hayaline dalardım. Yeryüzündekiler hakkında uzman olmama karşın gökyüzünde olup bitenlerden ne kadar habersiz yaşadığımı düşünür kendi kendime gülümserdim. Odama girince sol karşı köşede bir saksofon dururdu, süs gibi. Atina'daki büyük oğullarınınmış. Taşındığım ilk günlerde Despina anlatmıştı. Oğlu henüz lisedeyken Beyoğlu'nda bir gece kulübünde cumartesi akşamları arkadaşlarıyla caz çalarmış. Aşağıda oturma odasında taş şöminenin üstünde bebeklik resmi dururdu. En fazla 3 yaşlarında, çok güzel bir bebekmiş. Daha başka resimleri de varmış ama bazıları kendi dolabındaki fotoğraf kutusunda, bazıları da yüklük odasında sandıkta bir yerlerdeymiş. Theo Ayostefanos doğumluymuş fakat yıllar önce Atina'ya yerleşmiş. Yannis ve Despina Olimpos Hava Yolları'nda pilot olduğundan gururla söz ederlerdi. İstanbul'a bir iki sefer gelmiş ama şimdiye kadar hiç karşılaşmamıştık. O sıralar Despina yine sevinç içindeydi. Zeus'un yardımcı olduğuna inanıyordu. Çok yakında Atina İstanbul uçacak, hep başka ülkelere gider gelemezdi bize. Ama Zeus seviyor Theo'yu diyordu sevinçle. Gülümsediğinde dudaklarının kenarları yukarı doğru kıvrılıyor, yüzü mutluluktan uçan küçük çocukları andırıyordu. Aile bireylerinden biri sayılan ve herkes gibi saygı gören gri tüylü duman da hayatından memnundu. O da öylesine gerçek bir sevgiyle çevriliydi ki insan gıpta ediyordu. Akşamları bol tüylü kuyruğunu toplayıp Yannis'in yahut Despina'nın ayaklarının ucunda yalanıp temizlenir, sonra da huzurlu bir uykuya dalardı. Despina ile Yannis akşamları genellikle evde otururlardı. Ev ahşap olduğundan kış geceleri soğuk olurdu. Ayastefanos'la fırtınalı havalarda rüzgar denizden eserse sahile vuran dalga sesleri ağaçların uğultusuyla birleşir. Eskiden şimdikinden çok daha fazla kar yağardı. Böyle havalarda hep annemin sesi çınlar kulaklarımda. Rüzgar kızım, rüzgar. Ayakların ıslandıysa gel değiştir, yoksa karnın ağrır bak. Hayır anneciğim, ıslak değil, hiç üşümüyorum. Ayaklarım üşüyünce hep karnım ağrır ama ben bahaneler uydurup içeri girmemek için aklıma gelen her yola başvururdum. Kar lapa lapa yağarken o beyaz güzelliği bir türlü bırakamazdım. Yüzümü göğe çevirir, kirpiklerimin arasından taneciklerin göz bebeklerimin içine düşmesini beklerdim. Bakışlarıma usul usul yağan bu serin mutluluk yüreğimi ısıtır, iliklerime kadar sevgi ve huzurla dolardım. Benemin üstün yağan karın yoğunluğu da ağırlaşır, yün eldivenlerim buz tutar, kırmızı atkımın uçları bembeyaz olurdu. Despina ile Yannis'in evi benim için kışları lapa lapa yağan kara tanıklık eden çocukluğumun Andelip sokağıydı aynı zamanda. Despinalar o gece düğüne gitmişlerdi. Evde olsalardı o cumartesi gecesi de diğerleri gibi geçerdi. Niko karısıyla odasında kalır, Yannis televizyonda yabancı film seyrederdi. Despina taş şöminenin önünde elindeki tığla mutfağa perde örmeyi sürdürürdü. Çok güzel bir perde. Bir ay içinde tamamlayacağını söylüyordu Despina. Onu bitirince benim çatı odasına da yeni bir perde örmek istiyordu. Kalorifer olmasına rağmen bazen taş şöminenin içinde keyif için odun yakarlardı. Yanık mandalina kabuğu kokusu ta en üst kata odama kadar gelir, ev sahiplerim ateşte kestane pişirdiklerinde beni özellikle davet ederler, ben de hiç nazlanmadan kabul ederim. Her seferinde annem, babam, çocukluğum, kiralık evimiz, sobamız masanın kenarında olurdu, benimle, yanımda, hayalimde. Ağzı neredeyse kulağımın içine girmiş olan tilbenin sesiyle kendime geldim. Rüzgar, sen iyi misin? 4. ayrımın sonu. Sayfa 52.